Farklı Düşün Podcast'in 36. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert, bugün konuşacak bir sürü konumuz var. İstersen ufaktan başlayalım. Bir sürü şey oldu bu hafta teknoloji dünyasında. İlk konumuzdan başlayabiliriz istersen.
Tabii abi, aslında bu hafta böyle büyük teknoloji şirketlerin çeyrek sonuçlarını açıkladığı bir haftaydı. Aslında bu çeyrek sonuçları bize biraz da gelecekte neler olacak bu şirketlere onu göstertiyor. Ya da daha önce işte bir önceki çeyrekte neler yapmışlar, bunun kazançları ne şekilde olmuş ya da neler yapamamışlar aslında onu görebiliyorsun. Ben ilk olarak aslında bu Netflix'ten biraz konuşmak istiyorum. Çünkü eminim çok kişinin kullandığı bir servis. Ben de kullanıyorum zaman zaman. Onu da değineceğim. Niye zaman zaman? Onlar böyle çeyrek sonuçlarını açıkladığında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bayağı hisseleri %20 seviyesine bir düşüş gerçekleşti. Çünkü artık şeyi görmeye başladılar. Abone sayısı artmıyor. Şimdi biz daha önce birçok şirketin bu abonelik mevzusunu konuşmuştuk. İşte Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik yarışı. Hani herkes artık abonelik için çalışıyor. Apple bile çoğu uygulama geliştiricileri aboneliğe sevk ediyor. Hani şey yapmaktansa, böyle 1 dolar uygulama satmaktansa onu yapmayın diyor. Hani 1 dolar, aylık 1 dolara yapın diyor uygulamanızı. Bu şekilde hani sürdürülebilir bir iş yaratabilirsiniz diyor. O yüzden bu abonelik mevzusu çok yaygınlaştı. Netflix de bunlardan payını bayağı aldı bir süre. Özellikle bu Covid zamanında inanılmaz arttı. Millet evde oturduğu için, yapacak hiçbir şey olmadığı için dışarı çıkıp abone sayıları çok artmıştı ama artık durağanlaşmaya başlamış ve çok fazla abone ekleyemez hale gelmişler. Tabii bunun birçok etkisi olabilir. Biliyorsun hani Disney Plus çıktı Netflix'ten sonra herhalde. Çok kısa sürede çok popüler olmaya başardı. Çok güzel bir kataloğu var. Ben de bahsetmiştim ama biraz bu şeyden konuşmak istiyorum. Ya bu sanki biz bu aboneliklere sahibiz ama böyle şirketlerin tahmin ettiği gibi uzun süre aboneliklere sahip olmuyoruz. Yani ben mesela onu fark ettim. İşte bu Disney Plus aboneliği için ben bu Get Back belgeselini Beatles'ın izlemek için aldım. Bir aylık. Ondan sonra da iptal ettim. Çünkü bitti. Hani benim orada izleyecek başka bir şeyim yoktu. İlgimi çeken bir şey yoktu. Mandalorian'ı araya soktum. Bir de Hamburg'la ilgili bir belgesel. Hamburg Limanı'yla ilgili bir belgesel vardı. O kadar. Şimdi bir de işte Exxon aboneliği, onu da abime aldırttım. O da mesela işte Gibi dizisi bitince muhtemelen iptal edilecek bir abonelik olacak. Netflix işte annem babam kullandığı için işte o yüzden hani onlar daha çok seyrediyor. Ben bazen bir bölüm falan bir şey seyrettiğim oluyor belki. 3 ayda bir falan. Ama şeyi görüyorsun yani, bu uzun sürdürülebilir bir şey değilmiş gibi geliyor bana ve bu şirketlerin de aslında çok fazla kar elde edemediğini görüyorsun. Özellikle mesela Spotify perspektifinden baktığında o yüzden ben şeyi de merak ettim. Sende de benzer durumda mı bir alışkanlığım var bu tarz servisleri kullanmakta?
Yani evet, özellikle Netflix konusunda bu şekilde bende de. Şu an işte Witcher dizisini bitirdiğimiz anda bizim de Netflix aboneliği muhtemelen iptal olacak. Tabii yani Netflix bu işte ilk olmanın çok ekmeğini yedi. Yani ilk başta girdi, internet özel content çıkardı. O sırada işte HBO gibi aslında çok iyi içerik üreten televizyon kanalları daha henüz kendi servisini çıkartamamışken, işte House of Cards gibi böyle gerçekten herkesin konuştuğu özel içeriklerle bir halde kendisi kitle topladı. Sonra Stranger Things geldi, o da başarılı oldu. Hani onun gibi böyle birçok dizisi var Netflix'in ama zaman içerisinde artık çokluğa önem verdiler kaliteden ziyade. Bana öyle geliyor en azından. Ben artık Netflix dizilerini izlemek istemediğime karar vermiştim bir noktada. Çünkü hepsi böyle ilginç bir konuymuş gibi başlıyor ama ya daha önce işlenmiş bir konunun çakması oluyor ya da ilginç bir konu olsa da hani 3. 4. bölümden sonra artık o ilginçliğini kaybedip böyle jenerik, klasik böyle bir şeye dönüyor. Jenerik de klasik birbirine zıt gerçi ama hani böyle tek düze bir şey haline geliyor ve hani o mesela beni çok cezbetmedi. O yüzden de Netflix üyeliğini bir zaman sonra iptal ettim. Tabii Netflix bu konuda şey yaptı, hani özellikle işte ilk başta bir dram dizisiyle başladılar House of Cards'la, sonra işte daha böyle işte 80'ler E.T. tarzı işte Stranger Things falan derken farklı böyle gruplardan kitleler çekmeye başladılar. İşte onu seven kitle, bunu seven kitle. Sonra o kadar fazla artık çeşide bulaştılar ki en son artık anime de yapıyorlar. Çizgi film animasyonu, 3 boyutlu animasyon vesaire. Aslında bir entertainment alanında yapılabilecek bütün içeriği tükettiler. Hatta yani alabileceği aboneleri de aldılar. Ve bir zaman sonra şeye dönmeye başladılar bu sefer. Bir büyük kuşağa dönmeye başladılar. İşte Seinfeld'de ofisi falan çektiler. Yani Seinfeld'le büyümüş nesili çekmeye çalışıyorlar. Çok ciddi para verdiler Seinfeld için. Ama işte büyüyebilecekleri alanda bu kadar. Şimdi de mesela oyunlar kısmına girmeye çalışıyorlar ama orada şimdi yani streaming'den çok daha büyük rakipler var ki zaten konuşuyoruz yani haftalardır. Oyun işi öyle kolay kolay girip de fethedebileceği bir alan değil Netflix'in, ama işte yapabileceği şeyler de bunlar yani. Dünya nüfusu kadar büyüyebilir en fazla zaten. ve bu agresif büyüme bir yerde duracaktı. Bunu nasıl çeşitlendirirler bilmiyorum. Tabii bir yandan da işte HBO gibi çok iyi içerik üreten rakipleri, yani mesela ben HBO Max gelse Türkiye'ye, HBO Max'e üye olurum. Hani belki Disney Plus'a da işte Star Wars dizileri iyi diyorlar. Hiçbirisini seyretmedim. Star Wars dizilerini seyredebileceğim için alırım. Apple TV Plus gelirse orada birkaç tane içerik var. Belki birkaç aylığına onu alırım ama HBO daha böyle şey kalır. Sabit kalır. Çünkü Warner Bros'un filmleri vesaire, Dune vesaire de onlara geliyor. Hı-hı. Platforma geliyor ki Türkiye'de gelecek bir şey HBO Max bu sene. Onları tercih ederim. O yüzden Netflix'in işi çok kolay gözükmüyor. Bir de mesela şey kitlesini çekemediler. Bu social justice mevzusundan dolayı özellikle böyle religious dediğimiz dindar, muhafazakar kitleyi de kendinden çok uzaklaştırdılar. Onun farkındalar mı bilmiyorum. Çünkü hep böyle şey oluyor hani bir noktadan sonra hani şey esprisi vardı işte hani İstanbul'un fethini çekseler Fatih Sultan Mehmet'le Bizans İmparatorluğu'nu öpüşürken görürüz falan gibi böyle bir şey var. Hani espri var böyle genel bir şey. Hani hiç aslında olmamış ama işte o şeye doğru, ajandaya doğru insanların söylemiyle gittiğini iddia ediyorlar. Hakikaten o kitleyi de çekemedi ve bu kitleyi de barışması artık çok zor yani. Biraz o açıdan Netflix'in büyümesi bu kadar büyük olmayacak. Çok çok iyi yapımlar yapmadıkları müddetçe yani tabii çok çok kaliteli yapımlara öncelik verirler. O şekilde olabilir. Yani Amazon bile mesela şu anda tam olarak platformu tutturamadı. Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini yapmaya çalışıyor ki büyük kitleler gelsin içeriye. Yani Zaman Çarkı'na çok reklam yaptılar mesela. Sağ olsunlar çok eşte bir dizi oldu Zaman Çarkı. Bence ama çok sevilmiş Amerika'da Zaman Çarkı. Belki arkasından Yüzüklerin Efendisi'yle o hani kitleyi büyütmeye çalışıyor ama Amazon'un öyle bir derdi yok. Çünkü Amazon arkada zaten hani para basan bir makinesi olduğu için.
Aynen.
Kendi web sitesi ve AVS'si var. O yüzden ya çok onların, önemli ama Netflix tabii zor yani işi.
Onların Prime aboneliği dahil olduğu için zaten milyonlarca şeyi var. Ama ben şeyi görmeye başladım. Yavaştan artık abi bu servisler fiyatlarını arttırmaya başladılar. Hatta işte Amazon için de bekliyorlar fiyat artışını. İşte çünkü onların da artık şeyleri artıyor. Maliyetleri artıyor. Özellikle bu taşımacılık konusunda biliyorsun sıkıntılar oluyor. Ama işte benim her zaman düşündüğüm şey Amazon'da mesela bu belki çok, gerçi Amazon aslında çok, o kadar da karlı bir şirket değil aslında. Çok büyük bir şirket ama yıllardır böyle hiç kar etmeden şey yaptılar, ilerlediler. Ama işte mesela işte Netflix'te o sıkıntı yaratabilirmiş gibi geliyor. Çünkü tek kalemi bunun. Ama mesela Apple'da bu ben sanmıyorum. Hatta çoğu zaman Tim Cook öyle diyor. Biz yani ayrıştırmıyoruz ürünleri diyor. İşte bundan şu kadar gelir elde ediyoruz. Bundan bu kadar abonemiz var. Buna bu kadar para yarattık. Yarattığımızı kazanabiliyor muyuz? Amorti ediyor mu falan diye çok fazla bakmıyorlarmış. Hani bu tarz açıklamalar olmuştu başka servisler için. O yüzden ben hani Apple para yakabilir yani hani şey için, bu servis için. Aynı anlamda şeyde de müzik servisinde de öyle. Spotify mesela tek ona bağımlı. Müzikçilere, işte podcastlere de bağımlı. Gerçi bilmiyorum ne kadar para kazanıyordur podcastlerden. Ama işte böyle o yüzden günün bir yerde patlayacaklarmış gibi geliyor artık. Hani karlılık olmadığından dolayı. Zaten hani hisselerin düşmesi de bunu gösteriyor. Ama işte diğer büyük şirketler bir şekilde aradan sıyrılacak. Uzun dönemli kullanabilecekmişsin gibi geliyor. O yüzden ben böyle bir servise abone olurken ya da işte yatırım, hani sen de çünkü zamanlı yatırım yapıyorsun mesela özellikle müzik servislerine değil mi? Playlist oluşturuyorsun bir sürü. Tabii. Çok kolay değil bazen. Tabii başka araçlarla taşıyabiliyorsun da. O yüzden böyle hep büyük şirketleri ikini seçiyorum. Yani hani böyle tek o konuya odaklanmış bir şirkettense. Çünkü yani öbür gün o şirket çat diye biz kapatıyoruz dese. Yapmış olduğun senin bütün yatırım, zaman yatırımı hani boşa gitmiş olacak.
Ben Spotify'ı bir anda bıraktım. Spotify'da Apple Music'e geçtim. Ve hatta geçen bir tane albüm denk geldi. Dinliyordum. Ya ben bu şarkıları bir yerden hatırlıyorum diyorum. Meğersem hani hakikaten Spotify zamanı denemişim ben de albümü. Ama Apple Music'e aktarmadığım için oradaki kataloğu. Tekrardan Apple Music'le denk gelip şey, aa ben bunu hatırlıyorum dediğim oldu yani. Ben biraz o konuda şeyim. asabım bozulursa çat diye geçerim yani hiç.
Aynen. Benim bir arkadaş da öyle şey yapmıştı ama Apple Müzik'te hakikaten şeyi fark edebiliyorsun. Ses kalitesi çok daha iyi. Şeyi çok fazla evet. Sıkıştırıyor. Spotify çok fazla sıkıştırıyor. Gerçekten anlayamıyorsun. Bir de yani çıkan dedikodulara göre şimdi zaten Apple'ın bütün kataloğu neredeyse lossless oldu. Apple'ın kendi bu alak, Apple lossless flag benzeri kodeyi var. Kendi kodeyi var. Ses kaybı olmadan aslında MP3 değil. MP3'ten çok daha kalite oluyor ve böyle 100 megabayt falan oluyor yani bir şarkı dosyası. Bütün kataloğunu aslında o formata çevirmeyi başardılar. Yani çok kısa sürede şu an bütün Apple Music uygulamasını açarsanız görüyorsunuz. Yazıyor da Apple Lossless ya da Dolby Atmos falan diye işte Special Audio ile dinlemek istiyorsan falan. Benim tahminim işte şimdi Apple'da mesela bunları dinleyecek bir donanım yok. Yani bunları sadece şu an senin işte profesyonel sende olan o kulaklığı takarak kablolu bir şekilde dinleyebiliyorsun lossless'ı. Ama işte benim tahminim işte dedikodular da öyle. Yeni AirPods Pro'da Apple'ın bunu bir şekilde çözmüş olacağını, çünkü Bluetooth'la limitlenmiş durumdalar ve oradaki bandwidth çok iyi değil aslında lossless aktarabilmek için falan, ama bir şekilde çözmüşler diyorlar. AirPods Pro'nun yeni versiyonunda bu desteği getireceğini söylüyorlar. Öyle dedikodular var. Hatta Mart'ta mı Nisan'da mı ne etkinlik olur diyorlar. Ben de onu bekliyorum ya. AirPods Pro benim en sevdiğim Apple ürünü yani. Her gün kullandığım ürünlerden bir tanesi.
Bu yeni MacBook'larda DAC da galiba Digital to Analog Converter deniyor. Kulaklık çıkışına aslında bağlı olan yer yani. Onun da çok daha iyi olduğunu söylüyor. Tabii ben de yeni MacBook'lar olmadığı için deneyemedim ama muhtemelen kablolu kulaklık olanlar şu an onu kaliteli bir şekilde lossless'ı yeni MacBook'lara dinleyebiliyor olabilirler. ama yoksa USB ile bağladığınız bir DAC cihazına ihtiyacınız var. Kulaklık amplisi vesaire gibi şeyler de kullanıyorlar. Hani bayağı orası derin bir şey. Hobi alanı. Öyle söyleyeyim.
Aynen.
Yani bir yere her hafta kulaklık amfisi alan arkadaşlarım vardı. Yani. Abi bu kadar kulaklık amfisi ne yapacaksın diyorum. Abi ne bileyim falan diyor. Artık hastalık olmuş yani.
Aynen. Ya benim aslında M1 Pro'm geldi. Yani belki biraz ondan da sohbet ederiz. Hazır Apple'dan konuşmaya başladık. En üst bizim işte şirket gönderdi. Hatta ondan da bahsedeceğiz. Apple çeyrek sonuçlarında Apple'ın CFO'su. Orada Shopify'a örnek verdi ve ben öyle şaşırdım onu görünce. Ben okurum çünkü böyle bunlar işte earning call diyorlar, işte şirketin CFO'suyla CEO'su işte telekonferansa katılıyor. Oradan yatırımcılardan sorular alıyorlar. Oradan bir açıklama yapıyorlar önce. Daha sonra yatırımcılardan sorular alıyorlar. Orada hatta işte CFO dedi işte Shopify gibi şirketler bütün çalışanlarını M1'e geçirdi falan diye. Hakikaten benim M1 de geçen haftalarda geldi. Ama daha ben geçiş yapmadım. Benim önceki bilgisayar da bende kalacak. Şu anda bir projede çalışıyorum. O bittikten sonra ben development setup'ımı kurmaya başlayacağım M1'de. Belki ilk izlenimlerimi kısaca paylaşabilirim. Çünkü birkaç şeyi kurdum. Hoşuma giden şeyler var gerçekten. Klavye tuşlar hakikaten çok, nasıl diyeyim, yazması keyifli. Touch ID bana çok hızlı geldi. Benim için belki en şaşırtıcı şey, şimdi ben iki tane monitör kullanıyorum 4K masamda. Bunu da aslında bir bölüm çekeceğiz bizim kendi setuplarımızla ilgili. Hangi ürünleri kullanıyoruz diye daha sonra. Orada abi mesela ben sabah kalkıyorum. Şimdi MacBook takılı zaten. Ben tek kabloyla, OWC'nin bir DAC'ı var. Bütün her şey ona bağlı. Tek bir kabloyla MacBook'a bağlı bütün bu setup. Sabah bilgisayarı açıyorum abi. İşte Touch ID ile okutuyorum. Ondan sonra abi 20 saniye. Hakikaten tuttum yani. 20 saniye sürüyor görüntü gelmesi bütün ekranlara. O çünkü hani bir şekilde kaldıramıyor yani, bilmiyorum nedenini, hani teknik anlamdaki nedenini. Zaten Apple M1'i tanıttığında Craig Federici onu göstermişti, hatta anında kalkıyor diye. Ondan sonra benim ilk test ettiğim şey bu oldu abi M1'de. Hakikaten kabloyu taktım, çat diye abi iki tane 4K ekrana görüntü geldi. Ona inanılmaz sevindim. Çünkü böyle atıyorum tuvalete gidiyorsun mesela, hani ekran sleep moduna geçiyor. Gelince tekrar açınca hop 20 saniye bekliyorsun yani. Böyle beni çok üzen bir şeydi yani, bu beklemek o 20 saniye. O gitmiş M1'de. Onun dışında işte kamera kalitesi çok iyi. Ses kalitesi çok iyi. Ben geçenlerde Mesut Çevik bir canlı yayını seyretmiştim. Orada sadece MacBook'un kamerası ve MacBook'un kendi mikrofonuyla bir yayın yaptı. Abi şeyden farkı yok yani, normalde o Fuji, bu meşhur bir tane vardı, T4 müydü? XT4 müydü? Neydi? Unuttum adını.
Evet, XT4.
Onu kullanıyordu. Abi arasında fark yok. Ses kalitesi o kadar güzel ki hakikaten böyle bir MacBook'unu alıp canlı yayın yapabilirsin. Hiçbir ekstra donanım kullanmadan. Belki bilmiyorum, bir bölümde belki ben de test edebilirim mikrofonuyla şey yapmayı da. Gerçi bizim şirket izin vermiyor artık kişisel kullanıma iş bilgisayarına. Her neyse, bunun dışında abi benim çok hoşuma gitti bir. Tasarım olarak güzel ama kalın görünüyor. Aslında çok fark yok kalınlıkta ama o tasarım detayından dolayı aslında diğer MacBook'lar ince gözüküyor. Onun dışında genel anlamda ben beğendim. Muhtemelen daha sonraki bölümlerde işte bu performans konusunda da konuşuruz. Çünkü ben daha önce bahsetmiştim, işte birkaç şeyi bir anda çalıştırıyorum. Backend'e ve işte React Native uygulamasını falan filan. Bir de simulator açıyorum. iOS simulator falan. Çok böyle RAM tüketen, çok performans gerektiren şeyler yapıyorum. Onu da paylaşırım. Nasıl olduğunu. Bunun dışında abi işte Apple'ın şeyi oldu. Yeni bir beta versiyon yayınladılar. 15.4 diye iOS için. Orada böyle çok güzel özellikler vardı. Onlardan belki biraz bahsedebiliriz dedim. Özellikle bu zamanlarda biz hala, bilmiyorum siz Türkiye'de hala maske takılıyor mu?
Takılıyor. Artık
şey takılmaz oldu mu? Burada yok. Da çünkü şeyde, özellikle kapalı mekanlarda zorundasın. Maske takmak zorunluluğu var. Ama işte biliyorsun abi iPhone'da Face ID ile açıyor kilidini. Yeni update'de bunu daha beta olarak yayınlandı. Maske ile de artık Face ID çalışacakmış. Oldukça aslında ilginç bir konu. Apple şey demiş aslında, gözün çevresindeki nasıl diyeyim, izler mi diyelim, yüz hatları mı, gözün çevresindeki hatlar aslında unique'miş. Oradaki verilen uniklikten dolayı aslında Face ID maske takılmasına rağmen çalışabiliyormuş. Hatta üzerine gözlük de takıyorsun. Hani düşün yani, hani biz ikimiz de gözlüklüyüz. Maske takıyorsun. Gözlük de var. Buna rağmen hani tanıyabiliyormuş seni Face ID.
O özellik gelecek. 2 yıl sürdü yapmaları ya. 2 yıldır aynen maske takıyoruz.
Hakikaten. Yani buradan hakikaten görüyorsun abi şeylerin ne kadar zor olduğunu. Çünkü hani daha önceden başlamış olamazlar. Hani bunu 2 yıldan daha önce. Muhtemelen Covid ile birlikte başladılar. Ve hakikaten dediğin gibi 2 sene sürdü yapılması. Muhtemelen zor bir problem ama görünüşe göre çözmüşler. Önümüzdeki iOS release'inde sahip olacağız.
Bende hiç Face ID'li cihaz yok o yüzden. Hepsi Touch ID'li.
Ya bende çok sıkıntı oluyordu. Ben hep şey yapıyordum. Şimdi telefona hani çıkartıyorsun. Zaten şeyi anlıyor artık. Maskeli olduğunu anlıyor. Anında sana şeyi gösteriyor. Yoksa normalde biliyorsun birkaç sefer deniyor. Face ID'yi açamazsın ilk seferde. Ama maskeyi anlıyor, anında sana şifre yapmayı gösteriyor. Ben hep şifreye girmeyi istemiyorum böyle. Ama bu update ile birlikte muhtemelen bu sorun da ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Bunun dışında abi belki senin hoşuna gidecek, bu Universal Control'ü getirdiler. Yeni update'de, hem Mac'in yeni şeyinde de betasında. Aslında ben senin kullanım... muhtemel kullanım senaryolarını merak ediyorum. Çünkü bu Universal Control ile birlikte işte senin önünde mesela iMac var. Yanında da bir tane iPad var. iPad'den iMac'ini kontrol edebileceksin. iMac'den iPad'ini kontrol edebileceksin. Dosya transferi yapabiliyorsun. Ben bir video seyrettim. Orada bayağı böyle sürükle bırak yapıyorsun. Yani iMac'den sürüklüyorsun, iPad'e bırakıyorsun. Ben o yüzden senin aslında aklında var mı öyle bir senaryo ya da use case bu universal control için?
Ya ben AirDrop kullanıyordum aslında bu zamana kadar ama olabilir yani. Ben aynı anda iki ekranla çalışamıyorum. O yüzden çalışırken iPad açık kalmıyor hiçbir zaman. iPad'i ayrı kullanıyorum. Mac'i ayrı kullanıyorum. Mac'te de tek ekran kullanıyorum zaten. O yüzden aslında çok bana hitap eden bir şey değil. Ama böyle özellikle kod yazarken dokümantasyon iPad'de açık olsun. Mac'te de şey yapayım ya da işte iPad'i ikinci ekran gibi kullanayım gibi durumlarda. Gerçi ikinci ekran gibi kullandığın zaman direkt taşıyabiliyorsun mouse'u da. iPad'in şeyiyle, file sistemiyle ikisini haberleştirmek güzel bir şey. Yani benim için nice to have bir özellik.
Bir de abi şey dedikoduları çıktı. O benim hoşuma gitti. Apple'da iPhone'da normalde biliyorsun NFC okuyucu var. Apple bunu aslında ilk duyurduğunda çok fazla herkese açmıyordu kullanım için. Sadece sen Apple Pay için kullanabiliyordun. Sonra herhalde açtılar API'yi belli limitlerle birlikte. Almanya'da hatta bu benim Blue Card var abi. İşte ben mesela bu emeklilik dökümün ya da işte SGK kağıdımı çıkartayım diyeyim. Onun için mesela authentication yapman gerekiyor. Uygulama yaratmışlar abi. Uygulama açıyorsun. Daha sonra kendi o kimliğini iPhone'un arkasına yaklaştırıyorsun. iPhone bilgileri okuyor karttan. O şekilde bir authentication yapıyor ve kendi kişisel bilgilerine erişebiliyorsun. Çok benim daha önce bilmediğim bir özellikti açıkçası. Ben sadece Apple Pay için kullanılıyor sanıyordum. iPhone'daki
İstanbul'da da
NFC'ye.
İstanbul Kart'ta yükleme yapabiliyorsun Akbil'ine. Geçen hatta bana oldu yani. Nakit yoktu yanımda ve Akbil'im çok azdı içinde. Hemen telefonu çıkarttım. Kredi kartlarını da otomatik algılıyor Masterpass'ten. Dedim ki şu kadar TL yükleyeceğim. Biraz da komisyon alıyor. Yükleme kredi kartından tahsilat gerçekleşince kartınızı yapıştırın telefonun arkasına diye yapıştırıyorsun. Yükleme başarılı diyor. Okutup geçiyorsun Akbil'e. Çok güzel olmuş.
Süpermiş.
Çok uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi yani. Bir de şimdi biliyorsun HES koduyla eşleştirmek zorunlu kartla. Öyle hani başka bir kart alayım da o, gideyim gibi bir şey yok. O aldığın kartı da eşleştirmen lazım falan. Biraz zor işler yani. O yüzden iyi oldu yani. Özellikle indirimli kart olanlar çok yararlanacaktır.
Süpermiş. İşte şöyle bir dedikodu çıktı. Apple iPhone'u kredi kartlarıyla kullanmaya izin verecekmiş. Hani bu şey şu demek oluyor mesela. Senin iPhone'un varsa onu post cihazı olarak kullanabileceksin. Hani senden birilerinden ödeme alabileceksin. Normalde biliyorsun bu Jack Dorsey'in işte Square daha sonra da Block şirketi onlar böyle ufak aparatlar çıkartmışlardı. İşte iPhone'a bağlıyorsun. Hatta Apple Store'larda bile yanlış bilmiyorsam onların böyle çeşitli aksesuarları var. Onunla kredi kartı okuyorlar. iPhone'dan daha sonra ödeme alıyorlar. Ama işte Apple diyor, işte kullar diyor ki Apple doğrudan aslında iPhone'un arkasına dokundurarak kredi kartını ödeme alma şansı
Temassız
olacakmış.
ödeme.
Aynen temassız ödeme ya da sende de iPhone var, bende de iPhone var, para göndereceğim. Yine benzer şekilde aslında yan yana getirerek ödeme yapabileceksin. Aslında bilmiyorum bunu gene biliyorsun Apple'da böyle bir olay var. Amerika'da yapıyorlar bazı şeyleri. Amerika'ya geliyor. 3 sene, 4 sene, 5 sene sadece Amerika'da hizmet veriyor. Ondan sonra bütün dünyaya açılıyor. Benim en
O da
gıcık aldığım
açılırsa.
şeylerden bir tanesi. O da açılırsa mesela Apple'ın kredi kartı çıktı. Nerelere geldi? Sadece birkaç belki Amerika'da sadece yanlış bilmiyorsam.
Sadece Goldman Sachs anlaşmalı oldukları için evet. Acaba.
Yani hani bu da öyle mi olur bilmiyorum ama umarım gelir. Çünkü şey de özelliği de var. Biliyorsun abi Apple Pay kullanabiliyorsan iMessage'dan mesela para gönderebiliyorsun birbirine. O da aslında muazzam bir özellik ama yanlış bilmiyorsam o da aktif değil diye biliyorum. Bütün ülkelerde. Bakalım Apple bu özelliği getirirse aslında çoğu kişi için çok güzel bir şey. Yani hani düşünsene abi. Bayağı dükkan sahibi oluyorsun. Bilmiyorum gerçi Türkiye'de hala var mı? Önceden bu yazar kasa sahip olman gerekiyor gibi mevzuatta bir şeyler var. Hani dükkan sahibiysen herkes böyle o eski yazar kasayı getiriyordu. Gene onu isterler mi bundan sonra da?
Türkiye'de olabilir fiş kesme zorunluluğu gibi şeyler var. Ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama
Ama
olabilir
şeyde
tabii.
yok mu abi? E-fatura falan gönderemiyor musun?
Arşiv gönderebilirsin ama onun için işte bilgilerini falan girmen lazım.
Ha. Müşterinin şeyine, e-mailine
Biraz
falan.
evet biraz zor olabilir yani ödeme alırken.
Mantıklı. Bir de abi son olarak, aslında son olarak değil, birkaç daha şey varmış. Apple da çeyrek sonuçlarını açıkladı. Gene rekor kırdılar. Ama orada benim ilgimi çeken iki şey vardı. Ona değineyim istedim. Birincisi abone sayısı. Biz çünkü Netflix'in abone sayısı, abonenin şeyinden bahsettik. Abone sorunundan falan bahsettik. Yanlış hatırlamıyorsam 200 milyon gibi bir aboneleri var. 150 belki o civarlarda. Apple'ın abi 785 milyon abonesi varmış. 785 milyon abone. Ama tabii bu doğrudan Apple servislerine olan abonelik değil. Yani atıyorum sen herhangi bir müzik dinleme servisini Apple aracılığıyla satın aldın. Bu da aslında buna dahil.
Ya da purchase.
Işte, in-app purchase. Aynen. In-app purchase dediğimiz bütün hepsi dahil. Ama işte buna iCloud aboneliği de dahil, Apple Müzik aboneliği de dahil. Toplamda 785 milyon. İnanılmaz bir rakam aslında. Yani hani Apple'ın hepsi başkasına ait olduğunu desen, ayda 10 dolar alsa %30 komisyonunu alıyor. Hani çok çılgın bir para ediyor. Hesaplayınca böyle hani Türk mantığıyla. Zaten çeyrek sonuçlarında da onu görüyorsun abi. Bayağı iyi para kaldırmışlar servislerden. Bir de abi şey çok ilgimi çekti. Toplamdaki Apple cihazı, aktif Apple cihaz sayısı 1.8 milyar olmuş. Bu da aslında hani şöyle düşününce, ya dünyada kaç milyar insan var? 7 milyar insan var. 1.8 milyar cihaz var. Neredeyse işte her 3-3.5 kişiye bir Apple cihazı düşüyor dünyada. Çok inanılmaz bir rakam aslında.
Evet, ürün kalitesi konusunda hala da Apple seviyesine gelebilen firma olmaması da çok acayip geliyor bana. Yani çok fazla arkadaşım var benim, böyle Apple'ı bırakıp Android'e geçip sonra 3 ay sonra tekrar Apple'a dönen. Çok fazla var yani. Nedense o Apple'ın o, yani bu kadar sıkıntı yaşamasına rağmen hala da Apple seviyesinde bir şeyler çıkamıyor olması da bana çok acayip geliyor açıkçası yani. Bu kadar firma var, bu kadar kafa yoruyorlar. Şimdi tabii bir deneyenler ya Android daha iyi, iOS'tan falan diyor olabilir ama öyle bir şey yok yani, söyleyeyim. Hala da bazı temel şeyler bile Android'de hala da sıkıntılı bu kadar sürüm geçmesine rağmen. Bunu sabah kadar tartışırız ama tabii tek taraflı olduğu için podcast budur, rahat.
Aynen. Ya abi zaten şeyi, ondan da bahsedeceğim. Burada İçişleri Bakanlığı Almanya'da bir yasa çıkartacak. Yani ben şeyi de gördüm. Yani Pixel 3 sanırım şeyi kesmiş, desteği kesmiş Google, artık update gelmeyecek demiş.
Evet.
Yani hani 3 yıl önce çıkan bir cihazmış. Yanlış bilmiyorsam, hani okuduğum şeylere dayanarak söylüyorum. Yani hani Apple tarafına baktığında 6 yıl falan yanlış bilmiyorsam yani. 6 yıl önce çıkan cihaz hala update alıyor.
Alıyor.
Hani bununla karşılaştırınca aslında görüyorsun hani kalite bu yani. O yüzden insanlar Apple ürünleri alıyor. Çünkü uzun süreli destek olduğundan dolayı. O yüzden o rakamın bu kadar yüksek çıkması nedeni de budur diye tahmin ediyorum. Bir de şey konusu, hakikaten abi yani Apple seviyesine bir şirketin bence çıkmamasının nedeni abi, bu işte Steve Jobs'ın o kayıp röportaj videosunda söylediği olay var ya, o olay gerçekleşiyor bence bütün büyük şirketlerde. Yani işte marketingdeki, sales'teki insanlar başa geliyor. İşte designerlar, mühendisler falan çok başa gelmiyor. Haliyle o şirketler o şeyi, kaliteyi yükseltemiyor. Hep arada kayboluyorlar. İşte hadi rakamları arttıralım, kullanıcı sayısını arttıralım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İşte şu kampanyayı yapalım falan filan, böyle sürekli saçma sapan yerlere para harcayarak ürüne odaklanmak yerine. O yüzden böyle kaliteli ürünler çıkartamıyor gibiler. İşte biz şeyde Xbox örneğine çok bahsetmiştik hani aslında. Phil Spencer, o aslında hakikaten içten gelen bir adam yani, böyle o gerçek bir oyuncu. O neler yarattığını görebiliyorsun aslında.
Evet.
Ama işte her şirkette böyle kişiler maalesef başa gelmiyor. O yüzden de böyle kaliteli şeyler göremiyorsun maalesef.
Evet, yani katlanabilir ekran teknolojisi var mesela. Hadi bundan bir telefon serisi çıkartalım gibi bir fikir geliyor mesela. Bu nasıl geliyor, ben hala da anlayabilmiştim yani. Orada bir tane mühendis demiyor mu ya, bu çok kırılgan, bunu yaparsak hem çok pahalı olur hem hani bir düzgün bir use case'i yok yani bunun, anladın mı? Telefon katlanıyor mu, kalınlaşıyor bu sefer, hani küçülüyor güya ama hani bu problemi çözemeden niye çıkartıyoruz gibisinden bir şey söyleyemiyor herhalde anladığım kadarıyla. Ve hani bunun üzerine çok ciddi de yatırımlar yapılıyor. Ve ilk olma çabası var tabii şirketlerde, işte Ekranın arkasında fingerprint sensor çıkıyor, hemen koyuyor mesela şirket, ama o yarım yamalak çalışıyor, düzgün çalışmıyor. Ya bak, aynen. Teknoloji bir iyice çalışır hale gelsin, daha kullanıcı dokundurduğu gibi parmağını okuyabilecek seviyeye gelsin, ondan sonra koy. Ki Apple'ın yaptığı da aslında bu yani. Hani gerçek dünyada bir kullanıcının işine yarayacak hale gelmeden bir teknoloji entegre etmiyor Apple. Elinden geldiğince uzak durmaya çalışıyor. Tabii yarım yamalak entegreli teknolojiler de var. Tamamen kusursuz demiyorum. Ama hani öncesinde çok ciddi bir hani Ar-Ge ve fizibilite yapıyorlar. Hiçbir zaman birinci olma çabası yok Apple'ın. Hatta diğerleri önceden yapıyor işte. Mesela Watch çıkartacak Apple dediler. Samsung 3 tane model çıkarttı Apple çıkartana kadar. Sonra Apple çıkarttı. Şu an Samsung Watch'lar işte yanında eşantiyon falan verirse telefonlarını takıyor insanlar yani. Yani bunu hakikaten nasıl geçemedi anlamadım. Mesela Microsoft o katlanabilir ekran konusunda yine birazcık daha akıllıca yaklaştı olaya. Ekranı katlamadı da telefonu katladı, iki ayrı ekran koydu gibi bir şeyler yaptı. Onda da yine tam başarılı olamadı ama yani zaten en yakın şirket şu an hani iyi ürün yapabilecek Microsoft. Hem parası var, hem imkanı var, hem ekibi var. Ben açıkçası Microsoft'tan daha iyi şeyler bekliyorum yani. Şu ankinden çok daha iyi olması bekliyorum çünkü... Hani daha önceden de hani konuştuk bunu, Xbox kullandığım için hani Xbox'ın ne kadar iyi bir deneyim olduğunu biliyorum. Microsoft'un bunu yapabileceğini de görüyorum doğru takımı kurduğunda. Onu da bir söylemek istedim.
Bir de abi son olarak bu update'ler içerisinde biliyorsun şu sıralarda birçok farklı ülkede Apple'a karşı açılmış dava var. İşte bu antitrust davası deniliyor. İşte Apple aslında tek el App Store'u kontrol ediyor. Hangi uygulamanın iPhone'a gireceğine kendileri o gatekeeper diyorlar, işte kapıyı koruyorlar, neyin gireceğini girmeyeceğini onlar karar veriyor falan diye. Yanlış bilmiyorsam işte Güney Kore'de bir dava var. Amerika'da Epic Games'de bir davası var. Hollanda'da bu dating uygulaması Match, yanlış hatırlamıyorsam bu bir sürü dating uygulamasına sahip olan şirkette bir davası var. Başka yerlerde de vardır muhtemelen, İngiltere'de falan. Benim tahminim abi, şimdi işte herkes şeyi bekliyor, Apple işte bir alternatif ödeme sistemi kursun, işte komisyon %30 komisyon almasın, böyle farklı bir proses getirsin, işte Android gibi olsun aslında istiyor herkes. Böyle işte site loading deniliyor, işte App Store dışında uygulama yükleyebilmek istiyor herkes. Böyle bir beklentisi var. İşte bu kararlardan sonra da artık Apple'ın böyle bir şey yapacağını tahmin ediyorlar. Ama ben açıkçası Apple'ın böyle bir yola gireceğini hiç düşünmüyorum. Ki bu en son yayınladıkları Safari update'inde bunu görebiliyoruz. Bilmiyorum, sen biliyorsun, sen daha aslında bu konuya hakimsin. Progressive Web App denilen bir olay var. Aslında tek bir sayfada aslında bir web sitesi yaratıyorsun. Aslında tek bir uygulama, yani bir uygulamaymış gibi davranıyor o web sitesi. Birden fazla sayfası normal yokmuş gibi davranıyor. İşte Progressive Web diyorlar ve bunu sen daha sonra kısa yolunu şeye ekleyebiliyorsun. iPhone'dan ekranına ekleyebiliyorsun. Ve onu normal bir uygulamaymışçasına kullanabiliyorsun. Ben biraz böyle çok kaba anlattım. Sen belki daha iyi anlatabilirsin. Ama orada mesela bir sıkıntı vardı. Çok kişinin, ben çok duyuyordum birçok developer'dan. İşte push notification göndermene izin vermiyordu Apple. Öyle bir API yoktu. Sen normal iOS uygulamasındaki gibi bildirim gönderemiyordun. Ama işte bu Safari'nin yeni versiyonunda bununla ilgili bazı API'ler eklenmiş. Hani çalışmıyormuş o API'ler ama eklenmiş. Ve buna benzer bir sürü değişiklik yapılmış. Ben bir tane link paylaşacağım notlarda. Orada görebiliyorsun aslında Apple'ın bu Progressive Web App'leri daha fazla destekleyeceğini görebiliyorsun ve bence Apple'ın bu bütün davalardan kurtulma şekli, ya kardeşim sen herhangi bir uygulama yüklemek mi istiyorsun iPhone'a? Tamam, Progressive Web App yap. Herkes açık, tüm dünyaya açık. Hani App Store yok. Herhangi web sitesini nasıl sen Safari'den ziyaret edebiliyorsan herhangi bir Progressive Web uygulamasını da alıp chat diye normal bir native iOS uygulamasının yanına koyabiliyorsun ana ekranında. Böyle diyecek muhtemelen. Sen de istediğin gibi ödeme sistemini kur, oradan sıfır komisyon al aslında. Değil mi? Progressive Web App'e sahipsen. Bunu sunacaklar gibime geliyor. Hani öyle gidip de farklı bir App Store yaratma ya da başkalarının App Store yaratma ya da işte var olan App Store'a ikinci bir ödeme sistemi ekleme gibi bir şey yapacaklarını sanmıyorum. O yüzden ben bundan biraz bahsedeyim dedim. Senin bu konuda daha tecrübelisin. Bir iOS developer olarak, mobil geliştirici olarak. Bundan bahsetmek istedim. Çünkü belki dinleyenler arasında hani fırsat kovalayanlar olur ya abi. Böyle işte yeni bir teknoloji çıksın da ben öğreneyim. Şey olunca daha orada kendimi geliştireyim. Talep artınca aranan adam olayım diye. O yüzden bunu araya koymak istedim. Ben açıkçası senin yorumunu daha çok merak ediyorum bu progressive web'ler konusunda ve Apple'ın yapmış olduğu bu adım konusunda.
Evet, yani şimdi bir mobil cihazda bir web uygulaması, bir web sitesiyle bir native uygulamanın arasında çok temel bir fark var. Native uygulamalar cihazın kabiliyetlerine erişebiliyor ve kullanılabiliyorken web uygulamalarının bunu yapması mümkün değildi. Çünkü işte kameraya ulaşamıyor, privacy'den dolayı işte mikrofona ulaşamıyor gibi gibi sensörlere ulaşamıyor şeklinde bir limitasyonu vardı. Aslında Progressive Web Apps browser'ları bu cihazın şeylerini, kabiliyetlerini açan bir dizi işte fonksiyonlar getiriyor ve fonksiyonlar vasıtasıyla aslında şey yapıyorsun, bir web sitesi olmasına rağmen bir native uygulamanın erişebileceği kabiliyetlere sahip daha zengin bir hale getirebiliyorsun yani uygulamayı. Progressive Web Apps dediğimiz şey benim de anladığım kadarıyla kabaca tabirle bu şekilde. İşte bu şeyleri tabii Google Chrome'da çok fazlasıyla vardı yani Progressive Web Apps için. Hatta işte Android'de çok rahatlıkla bu tarz uygulamaları görüyorduk ama Safari'nin limitasyonlarından dolayı iOS'te pek mümkün olmuyordu bu tarz böyle accessler. Hani bunun önünü açması Apple'ın dediğin gibi biraz App Store alternatifine izin vermemek adına yapılan bir hamle gibi gözüküyor. Yani ben birçok firma için progresif web app'lerin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle e-ticaret siteleri vesaire gibi böyle çok kompleks uygulamalar gerektirecek. Şimdi e-ticaret nesi kompleks diyorsunuz ama e-ticarette çok fazla case var. Çok büyük işler var. Mesela atıyorum havayolu şirketleri ayrı ayrı app'ler yaptırıyorlar. Havayolu şirketin biletleme sistemi falan çok rahatlıkla bir progresif web app üzerinden götürülebilir. O yüzden hani önü açık bir teknoloji ve biraz da performanslı çalışırsa ki onun içinde bir sürü işte teknik var yani onunla ilgili kitaplar vesaire de var. Progressive Web Apps üzerine detaylı anlatım yapan. O sayede bence yani webin de sürekliliği devam edecek ama tabii belli noktalarda çok ciddi performans gerektiren işlerde her zaman native'e geri dönüş olacaktır. Ben bir de buna ek olarak Apple'ın bu xCloud ve Stadia gibi aslında ürünü üzerinden oyun satmayan ama abonelik üzerinden cloud streamingle oyun oynatan. Yani Stadia ve xCloud'un oyun satmasına izin vermeyecekler mağazalarından app üzerinden ama native bir app üzerinden oyun oynamana izin verecek izni vereceğini düşünüyorum Apple'ın. Normalde vermiyordu bunu. Bu konuda da geri adım atacağını düşünüyorum. Bakın işte o hani her oyunu tek tek review'a sokmanız gerekiyor diyorlardı. Bunu söylemiştik daha önceki bölümlerde. Bir saçmalık olamaz bu arada, onu da söyleyeyim yani. Şimdi Spotify'da her albümü ayrı ayrı şeye sok demesi lazım. Bir oyunun zaten ratingi belli. 18 artıysa 18 artı, 7 artıysa 7 artı. Zaten uluslararası kuruluşlar var bunu veren. Ona göre sen uyarını yaparsın, geçersin yani. Bu tek tek oyunlar review'a girecek. Tamamen Apple'ın safsatası ya. Tamamen bir bahane onu kabul etmemek için. Çünkü Apple'ın xCloud'a verebilecek bir cevabı yok. Zaten cloud tarafında çok kuvvetli bir firma değil Apple. O yüzden hani xCloud gibi bir şey yapabilmesi mümkün değil. Bir de oyun stüdyoları da yok ki Apple'ın yani. Apple Arcade'de anlaştığı 3-5 tane indie geliştirici var. O yüzden de onu kendisini çok tehdit olarak görünen dolayı yapmadı. Apple Arcade etkilenmesin diye. Ama ben Apple Arcade'in rakamlarının çok yüksek olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum nasıl abonelikleri vesaire ama. Genel olarak çünkü söyledikleri için revenue'yu.
Hiçbir sayı vermiyorlar aslında. Evet. iPhone kaç iPhone sattıklarını da söylemiyorlar artık. Kaç tane işte Apple One işte bu bütün servislerin olan uygulaması ya da Apple Music hiç söylemiyorlar artık. Kolay kolay şey yapmak mümkün değil. Ama bu Progressive Web App konusuna dönersek bence önümüzdeki WWDC'de bu konu hakkında birkaç session olur diye tahmin ediyorum. Nasıl bence işte de iyi bir app yaratılır falan diye. Çünkü Apple'ın bu davalar konusunda herhalde yani şu son bir iki kaç seneye bakarsan en çok Apple'ın başını ağrıtan mevzu bu işte %30 mevzusu. %30 Apple vergisi diyorlar hatta buna. Evet. Bu konu olduğunu görüyorsun. Şimdi bütün neredeyse işte birçok özelliği sen işte atıyorum dating uygulaması diyorsun. Yani bir dating uygulamasının progressive web app yapamamak mümkün mü? Yani 3 ekrandan oluşuyor neredeyse işte bir dating uygulaması. Bir swipe yaptığın bir ekran var, mesaj yazdığın ekran var, profilini attığın ekran var. Çok basit bir uygulama aslında, hani şeye karşı kıyasla, bir e-ticaret sitesi ya da kıyasla. Direkt oradan cevabı şey olacak. Belki ben olsam sırf gıcıklığına, işte biliyorsun bu WWDC'de alt session'larda, hani WWDC'nin kendi işte bu 2 saatlik sunumda değil de daha sonra developer'lar için session'lar oluyor. Orada mesela gidip progressive web'le nasıl bir dating uygulaması yapılır diye sırf gıcıklığına böyle yapıp anlatırım ki çok da bence güzel olur. Ama işte oradaki asıl amaç dediğin gibi, yani hani orada şey diyecekler. Bakın işte biz dışarıdan da uygulama yüklenmesine izin veriyoruz. Yani hani ikisi de home screen'de. Dolayısıyla işte istersen App Store'a koyarsın, istersen progressive web app yap, ödemelerini oradan al, sıfır Apple vergisi. Ya bana çok şey geliyor abi, insanların insanların demişim, şirketlerin bu tavrı aslında. Yani hakikaten bir şeylerden faydalanıyorlar. Bir komisyon verirsin. Zaten orada da göreceksin abi, yani bunu söyleyince gene belki şikayetçi olurlar. Yok biz App Store istiyoruz. Niye? Çünkü orada App Store deneyimi var. İnsanlar oraya alışmış. Oradan indirmek istiyorlar ama bence yani orada karşı bir argüman üretebileceklerini ben sanmıyorum. Benim de aklıma gelmiyor yani. Hani Apple gidin progressive web app yapın, biz bütün özellikleri getirdik aslında. Çoğu ya da özellikleri getirdik dediğinde. Bilmiyorum, senin aklına ters bir argüman var mı? Karşıt bir argüman var mı buna?
Apple kesinlikle App Store gelirinden muaf olmak istemez kendi App Store geliri. O yüzden app'ler de olabildiğince App Store üzerinden dağıtılsın ve native olsun ister. Bu yüzden de ben Safari'deki Progressive Web Apps performansını biraz kısacaklarını düşünüyorum. Çünkü Apple bunu yapabilecek bir firma. Maalesef özellikle Tim Cook'tan sonra hiç o tarz konularda güvenim yok kendisine. Hakikaten yani performansı kötü olsun ama çalışsana bak, çalışıyor diyecekler çünkü. Bak yapabiliyorsun diyecekler. İyi kodlayamamışlar falan diyecekler. Ve performansı düşük olacak ve bir şekilde yine şirketler, ekipleri native app yapmaya iteceklerdir gibi geliyor bana. Bu tarz şeyleri yapıyor Apple maalesef.
Bilmiyorum.
Sen çok optimistsin o konuda kesin zaten.
Aynen. Kanıt görmeliyim demem lazım. İnanmam için. Ama bana çünkü abi şey geliyor zaten. Safari şu anda en iyi tarayıcı. Yani mobildeki, browser'daki de bu şeye, özellikle bu JavaScript benchmark skorlarına baktığında M1 işlemcili makineler olsun, iPhone'lar olsun, hepsi aslında çok iyi performans gösteriyor. O yüzden evet, ben...
Ama M1'de de mesela, onu dipnot olarak söyleyeyim. Normalde Intel işlemcilerde de yapabilecekleri işletim sistemi level'ındaki iyileştirmeleri hiçbirisini yapmayıp senelerce bunları M1'e özel yapmaları da ayrı bir altı çizilesi nokta. Şeyden çok rahatsızım, onu da söyleyeyim. Madem mikrofonu aldım, bunu söyleyeyim. Twitter'da Intel bilgisayarım yavaşça insanlara yorum olarak M1'e geç kurtul diye yazıyor insanlar. Bir firmanın kendi ürettiği, daha 2 sene önce sattığı, geçen sene sattığı donanıma çözüm olarak yeni bir bilgisayar satma şeyi, bunu kabul etmiyorum yani. Sen 2 sene önce yaptığın bilgisayarı da hızlı yapacaksın. Intel'si Intel, bilgisayarı biraz daha kalın yap, termal şeyini daha ona göre yap, throttle falan yapma bilgisayarı, adam gibi çalışsın. Yani son birkaç senede Apple Intel'i özellikle, yani bunu Intel'in hatası yok diye söylemiyorum. Intel'in de işlemcileri çok iyi değildi yani. Hı hı. Ama özellikle Intel'in performansını bilerek düşürdüğünü ve daha sonradan çare olarak kendi işlemcilerini getirdiğine eminim bak. Düşünüyorum da değil yani. Eminim. Bunu bilerek yaptıklarını eminim. Çünkü herkes çözüm M1 olarak görüyor ve M1 şu an yani Intel'deki kadar her şey mükemmel çalışıyor değil. Bir sürü uyumsuzluk vesaire var geçmiş yazılımlardan gelen, ki sen bile hala daha M1 olmana rağmen yanında tam olarak geçebilmiş değilsin. Hani bunu Apple yapıyor. Yani maalesef böyle bir durumda var. Bu da benim rahatsız olduğum konulardan bir tanesi. Söylediğim iyi oldu yani.
İyi. Rahatladın o zaman.
Aynen kesin.
O zaman abi yavaştan şeye geçeyim. İlginç bir gelişme oldu. Bu biz Xbox Game Pass'i öv bitiremedik bu podcast'te. Daha önceki bölümlerde de sürekli biz bahsediyoruz. Ama hakikaten yani Microsoft bir şeyler yaptıkça yapıyor ve hani böyle kullanıcının yararına bir şeyler olunca insanın da hakikaten bahsedesi söyleyesi geliyor. Çünkü öteki şirketler de örnek alsın diye. Bu özellikle refundlar konusunda geri ödeme diye çevirebiliriz ya da işte iptal etme konusunda, aboneliğini iptal etme konusunda birçok gelişme yaptılar. Bu gelişmeyi de tabii kendilerine estikleri için değil, İngiltere'de ki bir yasadan ötürü yapmışlar. İşte bir sürü değişiklik yapmışlar abi. İşte demişler ki fiyat değişikliği olduğu zaman hani bunu size daha önceden haber vereceğiz demişler. Ya da işte senin bir aboneliğin var. 6 ay belki bir yıl kullanmıyorsun ama o sürekli para çekmiş senden. Hiç kullanmamışsın ama işte onu diyor ki geriye dönük biz sana geri ödeyeceğiz falan.
Buna benzer şeyleri durduracağız.
Abonelik aynen gibi. Kullanmıyorsan inactive'se şey biz onu otomatik olarak durduracağız falan diye. Yani böyle hakikaten muazzam bir para bırakıyorlar aslında masada evet. Bunu yaparak. Çünkü bu şekilde para kazanan çok fazla şirket var. Yani benim evet. Önceki çalıştığım şirket de aslında bunlardan biriydi. Hala da aslında öyle davranıyorlar maalesef. Yani bu işte dark pattern dediğimiz ve ben aslında hani böyle listelesem bir önceki şirketi neden bıraktım bunlardan bir tanesidir. Bu dark pattern'den hiçbir şekilde vazgeçmedik. Orada şey yapıyoruz abi işte sen abonelik alıyorsun diyoruz ki ilk 3 ay işte sadece işte ayda 3 Euro'dan 30 Euro veriyorsun diyoruz. İşte ya da işte ne bileyim daha da ucuz yapıyoruz. 15 Euro 3 aylığı 15 Euro diyorsun. Sen ooo diyorsun lan ne kadar şeymiş falan. Ya da işte bir yıllık aboneliği çok ucuza satıyorlar falan. Ondan sonra bunun çat 3 ay bitiyor deneme şey işte o indirimli şeyi. Ondan sonra çat diye abi bir yıllık abonelik kesiliyor. Hiçbir şekilde haber verme yok. Şeyi okuyorsun abi bütün App Store review'lerini okuyorsun. İşte millet hep bundan şikayetçi. Gidip abi şeyde bile şirketin bulunduğu adresi Google Maps'te buluyorsun ya hani yorumlarını okumak için mekanların. Orada bile abi bu tarz böyle yorumlar yazmışlar. İşte siz kredi kartından... O da çok para yani 120 euro abi yıllık ücreti de çok büyük bir para aslında. Biz Almanya'da konuşuyoruz işte aslında bu ufak paraların aslında ne kadar değerli olduğunu. Hı hı. Yani 120 euro kaç aylık belki bazıları için bir aylık yemek masrafı yani. Hani bunun
8 defa sinemaya gidiyorsun onu öğrendik senden.
Aynen ya işte bunun böyle bir paranın çat diye bu servise gitmesi ve o servisten de aslında çok fazla bir şey de alamıyorsun. Yani geriye dönük olarak ya da işte... benefit olarak bir şey de alamıyorsun şirketten. Bu yüzden böyle şeyler çok fazla ve maalesef işte Almanya'da bu aboneliklerde böyle işte kontratlarda cayma gibi bir şey sanırım söz konusu değil. O yüzden böyle çok kullanıyor. Özellikle birçok Almanya'daki abonelik servisi. Ben zaten bunu direkt paylaştım bizim sosyal ağda işte o şirketin sosyal ağında dedim keşke böyle bir şey de olsa hani diye bayağı eski iş arkadaşlarım falan hepsi beğendi biliyorlar çünkü. Kimse böyle bir şey yapmak istemiyor ama bir kere yapılmış iptal etmiyorlar. Çünkü çok para dönüyor yani insanlar hakikaten unutuyor. Kimse bakmıyor abi yani kredi kartı ekstresine falan yani oradan çekiyor gidiyor yani çok şey de olmuyor. İşte böyle bir anda çat diye yıllık çekiyor. Geri de alamıyorlar o parayı daha sonra. Öyle de kötü bir şey oluyor ama işte bunu görünce bu Xbox'ın Microsoft'un yaptığı şeyi işte geriye dönük bile sana iade ediyorlar. Hatta bak sen kullanmamışsın al sana paranı veriyoruz diyorlar. Yani muazzam bir şey. Umarım bütün bu abonelik servisleri bunu örnek olarak alır diyorum.
Güzel de PR oluyor tabii ama burada tabii mesela Netflix'i ve ya işte film ve dizi streaming servislerinden bahsettik. Game Pass çok daha başarılı olacak bu servislerden. Çünkü Netflix'te ve bu tarz işte video servislerinde bir kere seyretse sonra bir daha belki senelerce seyretmek istemeyeceğin, tekrar dönmeyeceğin içerik var. Ama mesela Game Pass'te ki zaten bundan bir sonraki konumuz aslında ona bağlayacağız. Oyunlarda şöyle bir durum var. Özellikle multiplayer ve böyle işte bir yıl, iki yıl boyunca oynadığın oyunlar. Bu oyunlar mesela Game Pass gibi bir serviste olduğu zaman oyuna full fiyat vermek yerine ve artı bir de online oynamak için de para veriyorsun konsollarda. Xbox'ın Gold diye ayrı bir servisi var. Bunları vermek yerine Game Pass abonesi olup hem oyuna para vermeyip hem de oynadığın süre boyunca para vermeye devam etmen durumu söz konusu. Bir de sürekli zaten içerik ekliyorlar ve oyunlar öyle hani bir günde bitirdim, iki günde bitirdim gibi şeyler değil. Daha uzun sürelere yayılabilen içerikler, öyle hemen tüketilen içerikler değil. O açılardan da Game Pass'in bu tarz bir uygulama yapması biraz da onun açısından da kolay oluyor tabii. Çünkü yani geriye dönük iptal ediyor ama zaten çok fazla insan oynadığı için çok da büyük bir kaybı olmuyor. Mesela Netflix'te ben mesela Netflix iptal etmeden önce 6 ay hiçbir şey seyretmedim Netflix'ten.
Wow.
6 ay boşu boşuna para ödedikten sonra iptal ettim. Hadi seyrederim o da gelmiştir bu da gelmiştir derken Öyle 6 ay para verdik yani Netflix'e. Sonra iptal ettim. Evet.
Buradan istersen şeye bağlayalım. Bungie, Sony Bungie şirketini satın aldı. Destiny oyununun yaratıcısı.
Evet, tabii bu Xbox'ın satın alımına, yani son satın alımına, Activision Blizzard satın alımına cevap değil. Ama belki Bethesda'ya bir cevap olabilir. Çünkü bu işler böyle aylar süren işler yani. Öyle hemen alıyoruz kaç para falan diye. Anladım ya, marketten tavuk almıyorsun sonuçta. Koskoca şirket alıyorsun ve 3.6 milyar dolar. Bu arada çok yüksek bir rakam. Bence kazık yemişler, o da ayrı mesele. Onu da birazdan açarım yani. Burada bu yani benim şey Sony tarafında şeyim yok. Ben Bungie'yi çok severim. Çünkü Bungie orijinalinde bir Mac stüdyosu, Mac oyun stüdyosu. Hı-hı. Eski oyunları Marathon ve Myth diye iki tane oyunları vardı bunların. Myth bir strateji oyunu. Hatta dünyadaki belki ilk gerçek 3 boyutlu strateji oyunu olabilir. Marathon'da bir FPS oyunu. Hatta onun da kendi Marathon 1-2 falan gibi oyunlar vardı. Ben de oynuyordum yani. Çocukken nasıl oynamışım oyunları? İzin veriyorlarmış, onu da anlamıyorum. Neyse. Bayağı böyle çünkü uzaylı kafası falan patlattım bir oyun. Neyse. Daha sonra tabii yine Mac'e Halo'yu yaparlarken Microsoft ellerinden alıyor. Çünkü Steve Jobs cimrilik yapıp Bungie'ye yeterince bütçe vermiyor. Adamlar da oyunu bitiremeyeceklerini anlayınca çok ciddi bütçesi olan Microsoft'a gidiyorlar ve Halo bir anda Xbox'ın oyunu oluyor ve Xbox'ı da hayatta tutuyor açıkçası yani. Şimdi o stüdyonun sahibi PlayStation. Bu hakikaten ilginç bir şey. Ama bir yandan da PlayStation'ın maskotu diyebileceğimiz Crash Bandicoot ve Spyro karakterleri de Xbox'ın şu an. PlayStation diğer yüzü var. Şimdi Bungie satın alımı ne anlama geliyor? Biraz onlardan şey yapalım. Yani neden Bungie'yi aldı bir kere, o var. Bir sürü stüdyo varken alınabilecek. Şimdi birincisi PlayStation, biz de bunu daha önceden söyledik. Yani hep single player deneyimler üzerine yoğunlaşan bir firma. Ve anladığımız kadarıyla Sony de yine Game Pass vari bir servis çıkartmak istiyor. Yani her ay para ödediğin ve işte PlayStation oyunlarına ulaştığın, çıktığı gün muhtemelen yapmayacaklar. Çünkü yani o 70 dolarlık fiyatı koyup ciddi bir para kazanıyorlar oradan. Belki yani çok büyük rakamlara ulaşamayacağı için ilk başta koymayacaklar ama belki işte oyunu açtıktan 6 ay sonra falan gelecek oraya. Bilmiyorum şu an şeyden ama şu an bunun üzerine çalıştıkları gerçek yani. Bu bilinen bir şey sektörde, kaç defa haberi yapıldı. Game Pass'e rakip bir şey geliştirmeye başlamışlar. Ve tabii az önce bahsettiğim konu yani. Bir oyun ne kadar uzun sürede oynanırsa, işte multiplayer olursa, yıllar sürerse oynaması, o kadar fazla sen her ay para şarj etmiş oluyorsun ve insanlar iptal etmiyorlar. Bu yüzden de işte şu an alınabilecek stüdyolar arasında, bağımsız olan stüdyolar arasında Bungie var. Ki Bungie de geçen sene Activision'dan ayrıldı, bağımsız oldu. Yani ayrılmasalardı şu an Xbox'ın stüdyosuydu Bungie. Bir de öyle de bir olay var yani. Ama tabii Halo markası falan hepsi, onlar hep Microsoft'un elinde şu an. Bungie'nin elinde bir tek Destiny diye. Destiny 1 ve 2 tane oyunu çıktı ve expansionlarıyla beraber. 2 tane oyun var. Başka da bir şey yok şu an Bungie'nin elinde. Ama işte onların o multiplayer oyun yapma, network based oyun yapma tecrübesinden faydalanıp aslında diğer oyun stüdyolarına da multiplayer versiyonlar çıkarttırma gibi bir şey olabilir. Yani bir işte God of War'un multiplayer çıkan bilmiyorum ama hani o tarz evrenlerde işte farklı farklı multiplayer deneyimler sunmak istiyorlar. O yüzden de almışlar ama tabii yani çok da kaliteli bir ekip. Bir ilginç bir açıklama var. Birincisi, Bungie'nin mevcut oyunlara ve bundan sonra çıkacak oyunlara her zaman multi platform olacak diye bir duyuru yaptılar. Anlaşmanın şartlarından bir tanesi buymuş. Yani yeni bir oyun da yapsa Bungie, bu Xbox'ta da çıkacak. Çünkü PlayStation'da şeyin farkında, yani ne kadar fazla insan oynarsa o kadar fazla para kazandığının farkında. Özellikle bu son oyunlarının PC'ye çıkarttıktan sonra elde ettiği gelirin sonucunda bunu anladılar. Öyle bir durum var ve Bungie'nin independent bir şekilde, bağımsız bir şekilde devam edecek. PlayStation karar alıcı olmayacak orada. Hangi oyunu yapacağını Bungie karar verecek. Bu da ilginç bir şeydi. Ve bütün bunlarla birlikte 3.6 milyar dolar açıkçası bana biraz fazla geldi. Niye? Çünkü Microsoft Bethesda'yı 7 milyar dolara satın aldı. Ve Bethesda'yı aldığında eline o kadar fazla, yani şu an saysam podcast bir saati geçer. O kadar fazla IP ve oyun motoru, yani teknoloji de aldı bir yandan. İşte Doom'un motorunu aldı, Bethesda'nın kendi oyun motorunu aldı, Ve yani Bethesda'nın bütün stüdyoları çok iyi oyunlar yapmış ve hala daha da yapmakta olan. Arkane var, Japon oyun stüdyosu var, mobil oyun stüdyosu var derken yani böyle say bitmiyor ve çok ciddi bir katalog aldı. Hem back katalog aldı ki dün itibariyle id Software 31. yılını kutlamış. Bethesda da yine 25 ya da 26'yı kutluyor yani bayağı köklü firmalar bunlar. Çok büyük IP'ler barındırıyorlar. O yüzden de ona bakarsan hani Bethesda'nın yarısı fiyatına sadece bir tane oyunu olan bir stüdyo alınmış oldu. Bir de Bungie o eski Bungie de değil. Yani Halo'yu yapan Bungie'nin bir kısmı Microsoft'ta kaldı. Şu an Halo'yu yapan 343'de çalışıyorlar. Geri kalan kısmı Bungie'de kaldı ve bazı böyle baba adamlar da ayrıldı. Hatta işte Halo'nu orijinal Halo 1, 2, 3'ün başındaki adam şu an Halo Infinite'in başında Microsoft çalışanı. Yani orada da bir talent kaybı oldu ama Destiny güzel bir oyun. Özellikle live service oyunları arasında iyi bir oyun. O yüzden ben açıkçası mutluyum. Onu da söyleyeyim. PlayStation'ın da birazcık kataloğunun çeşitliliğini arttırması çok güzel. İnşallah daha böyle farklı stüdyolar alırlar. Strateji oyunu yapan, simülasyon oyunu yapan vesaire. Farklı janralara da girerler. Ve ben de belki bir gün PlayStation 5 sahibi olurum. Sırf bu sebepten dolayı yani. Bakalım.
Olabilir. Çünkü Ben Thompson gene bir yazı yazdı aslında bu oyun stüdyoları satın almaları konusunda. İşte biz kayda başlamadan önce konuşmuştuk. Take-Two'da Zynga'yı satın almıştı. Aslında her oyun şirketi orada yazısında da bahsediyor. Farklı bir strateji gidiyor. Yani işte aslında ilginç gelebilir ama oyun pazarında en çok payı Apple alıyor. App Store'daki mobil oyunlar sayesinde. Orada o kadar çok para harcanıyor ki. İşte Apple bu sayede aslında rekorlar kırabiliyor satışlarda. Yazısında abi işte şey diyordu yani işte Take-Two'nun Zynga'yı satın almasının nedeni işte mobilden biraz pay almak istiyorlar. Hani tamam GTA'sı var, şeyi var, Red Dead Redemption falan hani o tarz IP'leri var ama PC'deki oyuncu sayısı mobildeki oyuncu sayısı kadar değil. Kazandıkları para da o kadar değil. Haliyle çeşitlendirmeye gidiyorlar. Orada mesela şeyi bahsediyordu. PlayStation'ın stratejisinin daha çok böyle aslında bizim HBO'nun stratejisine döneceğini bahsediyor. İşte hani böyle olabildiğince çok oyun alayım, kendim bir servis yaratayımdan ziyade ben çok orijinal oyunlar yaratayım. İşte God of War'da öyle yapmıştı. İşte Uncharted hani öyle oyunlar. Böyle çok unique oyunlar ve çok güzel deneyimler sunuyorlar ve şeyde Horizon Zero Dawn vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu da aldım da hala oynamadım. PlayStation'da duruyor.
İkincisi geliyor. 2 hafta sonra.
Yani hani o tarz oyunlara yöneleceklerini hani böyle Microsoft'a benzer hani Microsoft şu an işte Mevlana taktiği uyguluyor. İşte ne olursan o gel diyor. Sen istediğin oyunu sana veririz diyor. PlayStation'da ama işte HBO taktiği uygulayarak daha böyle kaliteli, çok kaliteli oyunlar çıkartıp insanları böyle PlayStation almaya itecek. Çünkü ben mesela hatırlıyorum ben PlayStation'ı God of War için aldım. Yani dedim ki ya bak bu oyun hakikaten çok güzel duruyor. Ben bunu oynamak istiyorum dedim. Oynadım ben böyle Christmas tatilinde bayağı 2-3 hafta. Başından kalkmadan sabah kalkıyorum oturuyorum PlayStation'la akşama yatana kadar 12'ye kadar oynuyordum. O kadar zevkli bir oyunda. Hakikaten aldırtıyor ve ondan sonra da bir oyun oynamadım açıkça söyleyeyim yani. PlayStation'da.
Ne kadar sürdü God of War bitirmen?
Bayağı sürdü ya. Vallahi 2-3 hafta 2 hafta falan sürdü herhalde ya.
Tamam işte mesela şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey bu yani. Şimdi PlayStation oyunları normalde hani dedi ki oynarsan 2 günde, dedi ki oynamazsan da 2-3 haftada bitebilen oyunlar. Şimdi subscription servislerde şöyle bir şey var. God of War var. Oynadığın yenisini bitti. Üyeliğini iptal edebilirsin. Çünkü bir sonraki oyun belki 3 ay sonra, belki 6 ay sonra gelecek.
Aynen.
O yüzden işte sürekli devam eden oyunlara ihtiyacı var. Sony'nin burada ya stüdyo satın alması ya da özellikle Japonya gücünü kullanarak Japonya'da böyle işte live service, multiplayer oyun çıkartan işte Resident Evil Online falan gibi böyle oyunlar yaptırıp para karşılığı kendi servisine özellikle kitlemesi gibi bir durum olabilir. Öteki türlü Microsoft'la yarışması mümkün değil. Çünkü Microsoft multiplayer işte oyun konusunda çok önde Sony'den. Yani Sony bıraktı multiplayer oyun yapmayı. İşte Uncharted'da falan var multiplayer modları ama Microsoft'un her oyunu multiplayer desteğiyle geliyor. Hani o tarafta biraz Game Pass'e rekabet edebilmesi için uzun sürede tüketilen kontente odaklanması lazım. Bence Bungie'de işte bu yüzden alındı.
Mantıklı. Bir de abi burada Almanya'da bir gelişme oldu. Ondan da biraz bahsedeyim istedim. Çünkü biz işte bu Xbox Game Pass'e gelen işte kullanıcı haklarını daha ön plana çıkartan bir gelişme varken bir de dedim işte yeni İçişleri Bakanı şöyle bir şeyde karar verdi. Bir de bilmiyorum biliyor musun abi? Almanya'da bu Computer Chaos Club diye dünyanın işte en eski hacker gruplarından bir tanesi var. Onlar böyle sürekli tavsiyeler veriyorlar. İşte
CCC.
şöyle yapalım, böyle yapalım. CCC aynen. CCC.de. Bunlar zamanında vermişler zaten böyle bir teklif olsun diye, böyle bir kanun olsun diye. Kanun abi şunu söylüyor. Eğer diyor senin yayınlamış olduğun yazılımda bir açık varsa, bilinen bir açık varsa, işte biz duyuyoruz mesela işte geçenlerde bir loglama uygulamasında açık vardı. Herkes hepsini patchlemek zorunda kaldı bütün uygulamalarını. Eğer diyor bilinen bir açık varsa yazılımın uygulamasında sen bundan sorumlusun. Eğer senin yazılımını kullanan şirket ya da kişi bir zarara uğrarsa sen bu zararı karşılamak zorundasın diye muhtemelen yakın zamanda bir kanun çıkacak. Bu da şu anlama geliyor aslında. Örnek vermek gerekirse sen belki bir modem alıyorsun abi. İşte modemin içerisinde firmware var ama işte bunlarda biliyorsun modemlerde genelde sürekli bir açıklar çıkıyor. Bilinen bir açık varsa ve işte o modemin üreticisi kimse ona bir update yayınlamıyorsa ve sen o modemdeki açıktan dolayı bir zarara uğruyorsun. Birisi işte atıyorum senin network'üne giriyor ve senin bir uygulamandan belki bir NAS'ın var evde yedekleme sistemine giriyorlar. Oradan bir data çalıyorlar. Zarara uğruyorsun. Bu zararı karşılamak zorunda kalacaklarmış. Ya da işte kanun diyecek ki sen her sattığın uygulamaya bir expiration date koyman gerekiyor. Yani işte son kullanma tarihi koyacaksın bu software'e. Diyeceksin ki işte 2 yıl sonra ömrünü bitiriyor. 2 yıl sonra ben update çıkmayacağım diyeceksin ürünü satarken. Bu sayede işte kullanıcılar bunu bilerek satın alacaklar. Bu sayede şey olunca işte açık çıkınca sen onunla o zaman mesul olmayacaksın. Şey yapmana gerek kalmayacak. Bu bence çok şey değiştirmiş gibi geliyor bana. Özellikle bu
Evet.
yani sürekli birçok yazılım kullanıyoruz. İşte özellikle mesela Android'den örnek vermek gerekirse ben geçenlerde okumuştum. Google Pixel 3'tü yanlış hatırlamıyorsam. Google update vermeyeceğini açıklamış. Yani 3 senelik daha şey telefon. Yani Apple tarafına baktığında 6 sene. Şimdi böyle bir kanun varsa olursa Google mecburen şey diyecek ürünü satarken ya işte biz Google Pixel 10'u çıkarttık atıyorum. Buna maksimum 3 yıl update vereceğiz diye satması var. Bir de direkt satması var değil mi? Sen burada 3 yılı duyunca haliyle diyeceksin bir şeyler var burada ben bunu niye alayım? Ya da işte sen atıyorum 6 yıl 5 yıl kullanmayı planlıyorsan ki bir de ikinci el değeri de düşecek yani o telefonun haliyle.
Tabii.
O yüzden farklı bir telefona yöneleceksin. Belki işte iPhone'a yöneleceksin. Belki Apple diyecek ki biz bunu 10 sene garanti veriyoruz. İşte security update'ler için falan diye diyecek. O zaman ne olacak? Hakikaten kendi yazılımını destekleyen, uzun süre destekleyen şirketler çok daha ön plana çıkacak. Bu biliyorsun bir de bazı şirketler sürekli işte Samsung'da oluyor. Yani bir ürün çıkartıyor. Ürünün adı zaten belli değil. Ondan sonra bir sene sonra ne update var ne bir şey var. Kimse konuşmuyor artık o telefon hakkında. Sanki öyle bir telefon hiç yokmuş gibi oluyor. İşte bu tarz şeyler önüne geçecek diye düşünüyorum. Böyle bir kanun çıkınca ki genelde biliyorsun abi Almanya'da çıkan kanunlar şeye de tavsiye ediyorlar. Avrupa Parlamentosu'na da tavsiye ediyorlar ve Avrupa Parlamentosu'na bir yasa çıkınca da bütün Avrupa Birliği ülkelerinin o yasayı kendi anayasalarını implement etmeleri gerekiyor. Çok hoşuma giden bir gelişim oldu. Özellikle bu işte bizim tech waste dediğimiz işte elektronik
Evet.
waste, e-waste dediğimiz mevzuyun da önüne geçer diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen de belki benzer düşüncelere sahipsindir konu hakkında.
Kesinlikle katılıyorum. Daha da fazla ekleyecek bir şeyim yok. Evet, güzel konuştun yani.
Süper. Bir de abi son olarak şu şeyden bahsedeyim dedim. Ondan sonra da kapatırız. Google da çeyrek sonuçlarını açıkladı. Gene işte rakamlara çok girmeyeceğim de orada ben şey çok hoşuma gitti. İlgicime gitti daha doğrusu. Gelirlerini %40 arttırmışlar. Yani
Yuh.
düşününce abi yani Google dediğin kaç yıllık şirket? Yani 2021 yılında ki geliri toplamda işte bir önceki yılına göre 2020'ye göre %40 arttırmışlar.
Nereden geliyor gelirleri? Advertising mi?
Kesinlikle abi. Ona bakıyorsun işte. Orada baktığında işte 75 milyar dolar kazanmışlar totalde. Bu son çeyrekte 20, 75 kazanmışlar. Toplamda bir yılda 250 milyar dolar kazanmışlar. Yani çılgın para abi. Böyle düşününce aslında
Tabii.
TL'ye ML'ye çevirmene bile gerek yok. Hani o kadar bu haliyle öyle çılgın para. Mesela 75 milyar doların abi 40-43'ü şeyden gelmiş. Advertisement'tan gelmiş. İşte bir kısmı işte YouTube'dan gelmiş. O beni biraz şaşırttı. YouTube gelirleri hala aslında düşük. Google Search daha fazlaymış. Google işte YouTube gelirleri 7-8 milyar dolarken işte Search tarafında çok daha fazla. Aslında bunu da şaşırmıyorum. Çünkü ne zaman bir şey yaratsan Google'da ilk 5 sonuç reklam. Ondan sonra hakikaten normal
Evet.
şeyi görüyorsun haliyle.
YouTube'un gideri çok. Onu
Ha,
unutma.
aynen. Bir de muhtemelen YouTube'un gideri çok ve muhtemelen YouTube'daki şey sınırlı. Çünkü yani atıyorum yani bir videoya kaç reklam gösterebilirsin, kaç saniye gösterebilirsin ama hani yapılan Google search arama sayısı milyarlarca belki bir gün içerisinde ama YouTube'da ki gösterilen reklam sayısı muhtemelen ona eşdeğer değil. Ben bunu aslında şeyle bağlamak istedim. İşte bu parayı görünce ya dedim şirketler ne paralar harcıyor aslında bu reklamlara, ne paralar şey yapıyorlar. Waste ediyorlar, gereksiz yere harcıyorlar diye düşünmeye başladım. Çünkü
Evet.
ben işte Apple TV'de YouTube seyrediyorum. YouTube'dan işte videolar seyrediyorum. Orada abi mesela sürekli mesela benim eski şirketin reklamlara çıkıyor. Ya abi hesabım var zaten orada. Arada açıp da bakıyorum biri mesaj yazmış. Şimdi sen bana onun niye sürekli reklamını söylüyor? Rahat yani bir ay içerisinde 100 kere görmüşümdür yani o reklamı. Yani ondan sonra ne diyeyim kedi köpek reklamı çıkıyor. Evcil hayvanım yok ki yani hani baya baya işte o reklam veren parası çarçur oluyor işte. Bu sayede bütün o para şeye gidiyor Google'a akıyor yani.
Evet.
Ondan sonra ne bileyim araba reklamı çıkıyor. Ehliyetim yok bir şeyim yok ha bana araba reklamı niye göstertiyorsun? Ya da işte bazı reklamlar var. İşte atıyorum yaşlılar için bu dizi krem sürme olayı var ya işte. Onu abi yani hani o kadar şey ki. Uç şeyler ki reklamlar ki hani doğru düzgün hedefleme yapamıyorsun. Tabii ben şeyi de vermek istemiyorum ki kişisel bilgilerimi de vermek istemiyorum
De cross-site
ama
tracking falan kapalıysa Safari'de falan geziyorsan onlar da etkiler.
ama ne oluyor abi? Parayı çarçur ediyorsun. Yani buna benzer birçok örnek var. Bizim ülkede de var. Ben şeyleri son zamanlarda çok görmeye başladım. Bankalar her banka kendi podcast'ini yapmaya başlamış. Yapıyorlar. 3 bölüm atmışlar ondan sonra kesmişler abi yani hani herhalde belki yıl sonu bütçesi azıcık bir bütçe vardı ne yapalım bu parayla hadi kendimize bir podcast yapalım deyip birilerini tutuyorlar şey olarak sunucu olarak işte podcast'in şeyi olarak
Popüler birisi
host
oluyor
olarak
genelde o.
hani popüler birisi oluyor ona işte bir miktar para veriyorlar 3 bölüm 4 bölüm çekiyor ondan sonra tamam diyorlar bitiyor ki. Benim işte aslında üzüldüğüm nokta bahsetmek neden bu konudan bahsediyorum? Yani markalar abi YouTube olsun işte böyle gereksiz şeylere o kadar çok para harcıyorlar ki aslında o paraları böyle daha doğru kullanabilirlermiş gibi geliyor. İşte biz mesela geçen bölümde topluluklardan bahsetmiştik. Yani o topluluklarda bayağı senin hedef kitlen olabiliyor. Yani atıyorum belki bankacılık uygulamasıysan yani kendi hedef kitlene uygun bir topluluk bulabilirsin. Ya da sen bahsettin işte bu ajanstan Get Together kitabını yazan ajanstan bahsettin. Adamlar kendilerini profesyonel olarak topluluk kuruyorlar. Yani sen de ona benzer bir topluluk kurmaya çalışabilirsin ki onun reklamı hani daha uzun dönemli olur. Yani atıyorum bir topluluk için bir para harcarsın ve belki o topluluğun sürekliliği için daha az bir miktar para harcarsın. Ve sürekli o topluluktan sana bir şeyler gelir. Ama işte sen gidiyorsun podcast'i çekiyorsun işte atıyorum 30 bin 40 bin TL veriyorsun. 3 bölüm yayınlanıyor ondan sonra bitti. Bir daha o podcast dinlenecek mi dinlenmeyecek. Para gitti mi gitti. Onun yerine sen işte gidip bir topluluğa destek çıkabilirdin. Ya da işte diyorum ya kadın yazılımcılar şeyi oluyor mesela işte topluluğu oluyor. Bankasın mesela baksak bugün bir herhangi bir bankaya kaç tane kadın yazılımcı vardır? Hani gidip şeylerle uğraşmak yerine böyle saçma sapan şeyler yapmak yerine gidip bunları istihdam edersin. İnsanlar da konuşur yani aslında bak böyle banka var bundan dolayı bunlar da işte şey oranı daha güzel diye. O markanın gücü artar aslında. Bu da aslında daha nasıl diyeyim, oturaklı bir reklam olur senin için. Yani markanın değeri yükseldiğinden dolayı. Bunu çok böyle es geçiyorlarmış. Bana günü kurtarıyorlarmış gibi geliyor. Ya işte ve bütçe var gelir. Şunu kullanalım diye.
Ucuza gelir.
Çok daha ucuza gelir yani. Bir de öyle bir şey var. Yani atıyorum bağımsız işte blog yazanlar var. Ondan sonra newsletter yapanlar var. Değil mi? Çok yaygınlaştı şu sıralarda. İşte Twitter'dan yapabiliyorsun, Substack'ten yapabiliyorsun. Bir sürü işte newsletter yapanlar var. İşte Twitch'te yayın yapanlar var. Podcast yapanlar var. Yani işte hani böyle influencerlar aslında onlar da mesela çok şeyler. Çok daha faydalılar bence. Çünkü orada tabii bazıları hakikaten abartı işin şeyini çıkartıyor da. Bazıları hakikaten düzgün bir şekilde gerçekten böyle bağlantıyı kurabiliyorsun influencerlarla marka arasında. O tarz şeylere yönelebilirler ama işte gidip böyle paralarını çarçur edince yani ben kendim üzülüyorum onlar adına. Çünkü hani ben mesela işte diyorum ya, eski şirketin reklamı sürekli görüyorum. Abi para gidiyor yani. Paranı baya baya boşa harcıyorsun şu an sen bana reklamını göstererek. Evet. O yüzden buna da değinmek istedim. Senin de aslında merak ediyorum bu konuda düşüncelerini.
Yani Roblox'ta reklam verdik demek yerine hakikaten iyi bir gaming topluluğu bulup Discord'da falan bir sürü grup var vesaire. Orada yetkili admini vesaire bulup onlarla ortak bir şey yapılabilir. Oradaki onların oynadıkları oyuna sponsor olabilir, streamlerine sponsor olabilir. Ya da direkt Discord'larına sponsor olabilir. Neyse ne yapılıyorsa. Ama işte biraz daha hani bu pazarlamacılar daha geleneksel pazarlamadan geldiği için de oluyor bu. Hani şimdi hakikaten atıyorum banka verdiyse o reklamı, o bankanın pazarlama direktörü belki de hakikaten Roblox ne bilmiyor yani. Yani çocuğu Roblox oynuyor, oradan görüyor. O dünyayı çok tanımıyor, anlamıyor ya da gaming anlamıyor. Mesela bir dönem şey çok meşhurdu. Oyun turnuvası düzenliyordu. Bütün bankalar, bütün özel sektör firmaları oyun turnuvası. Niye? Gençlere ulaşacağız, gençlik kartı satacağız. Ya işte hep aynı şeyi yapıyorlar. Çünkü o çok işi anlamadıkları için. Daha çok yani o topluluğa faydalı olacak işler yapsalar daha iyi olacak. Hem topluluk için çok iyi olacak. Çünkü toplulukta da para ihtiyacı var yani. Biz, çok küçük paralar bu arada bunlar. Birkaç bin lirayla topluluklar bir yıl kendilerini döndürebiliyorlar yani. Buluşma düzenli etkinlik yapıyor vesaire. O yüzden de tabii bir de işin yasal tarafı da var. Yani geçen bölümde de biraz konuşmuştuk. Sponsorluk parası alacağınız zaman işin içerisine daha bir sürü farklı şey giriyor. O konularda da onlara yardımcı olmak lazım topluluklara. Böyle bir denklem var açıkçası. Ben de yani çok şey bulmuyorum. Geleneksel pazarlamayı çok mantıklı bulmuyorum ama harcayacak da çok paraları var. Şimdi ne diyeyim bir de onun üstüne.
Ya işte abi o çok kötü yani. İşte hype neyse onunla şey yapıyorlar. O Metaverse. O hadi biz de gidip Metaverse'de kendi reklamımızı yapalım. Ya tamam da abi yaptım bitti. Konuşuldu bitti. Ne oldu yani? Millet o senin bankanı kullanmaya mı başlıyor? Ben Roblox'ta bunların reklamını yaptı. Hemen ben bütün maaş hesabımı iptal edip o bankaya mı geçeyim diye. Sanmıyorum yani hani var böyle birisi de. Evet. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama sen onun yerine mesela daha böyle oturaklı bir reklamlar yapınca diyorsun ki ya bak diyorsun şu topluluğu destekliyor, ben de o topluluğa üyeyim, neden kullanmayayım ki, bak bizi de destekliyorlar diyorsun, hakikaten sana şey geliyor ve muhtemelen topluluklardan feedback de alabiliyorsun abi, öyle de bir şey var yani. Sen desen ki işte böyle bir marka bize sponsor. Hani nelerini beğenip nelerini beğenmiyorsunuz ki, bu mesela bizde ürün geliştirmede bir masraf kalemidir. Yani user feedback kafi diyorlardı, ya da işte gidiyorsun interview yapıyorsun kullanıcılarla, feedback toplamak hani çok değerli aslında. Gidip çok basit abi yani, topluluğa hem sponsor olursun hem de oradan feedback de alırsın falan. Yani yapılabilecek o kadar çok şey varken dediğin gibi bence geleneksellikten dolayı hala eski tarz şeylere yöneliyorlar.
Ya mesela gaming community gibi şey diyebilirsin, bizim bankamızda gençlik hesabı açarsan Steam'den aldığın oyunların %50'sini cashback veriyorum. İşte Twitch aboneliğin şu kadar TL'ye iniyor falan gibi şeyler sallıyorum şu an. Ben de pazarlamacı değilim tam manasıyla ama yani daha farklı şeyler geliyor benim de aklıma. Ama işte zor yani. O bürokraside de zor açıkçası böyle şeyleri kabul ettirmek. Ama bence de yani topluluk ve podcast ve işte içerik sponsorluğu özellikle çok çok önemli. Daha çok dikkate alınması gerekiyor.
Ya bana çok böyle nasıl diyeyim garantici oynuyorlarmış gibi geliyor. Yani biliyorsun işte gidip patrona dediğinde ya televizyona reklam verdik, YouTube'a reklam verdik dediğinde ha diyecek, okey diyecek. Ama sen işte ya işte şöyle şöyle bir grup varmış, bunlar böyle şeyler yapıyormuş diyecek. İşte hani uğraşma falan der muhtemelen. Hani ben hala o kafada insanlar varmış gibi geliyor. Şeyi hatırlıyorum ben, Koray Brandt kendisi işte ilk bir oyun yapmıştı, daha sonra ikincisinin üzerine çalışıyordu. Bir yayınında bahsetti. Abi yani ikinci oyun için sponsor arıyor. Abi yani öyle rakamlarla gelmişler ki adama, yani öyle komik fiyatlar vermişler ki yani inanamıyorsun. Ki adam da diyor yani bak oyunun bu. Bu kadar kişi oynuyor ki adamın kitlesi de hani nasıl diyeyim çok kültürlü bir kitle. İşte hani sektörde işi gücü olan işte yazılımcıdır, tasarımcıdır, fotoğrafçıdır falan, hani çok şey bir kitle yani. Aslında o senin verdiğin orada sponsorluk senin bayağı marka değerini arttıracak bir şey, ama o kadar komik rakamlar vermişler ki adam artık hani nasıl diyeyim küfür etmiş yani, hani böyle param ve şaka mı, ben size vereyim gelin o parayı benimle bir daha konuşmayın demiş adam, o derece yani. Maalesef böyle şeyler de oluyor yani, anlayamıyorlarmış gibi geliyor bana işte o sektörde çalışanlar. Yeni
Evet.
neye hangi topluluğa destek vermeli, işte araştırma da yapılmıyor aslında, biraz da bunu araştırmak gerekiyor. Nasıl diyeyim yer altına inmek gerekiyor aslında, her biri aslında o topluluk bir nevi bir yer altı grubuymuş gibi aslında, ve oralara girip orada takılıp neler yapıyorlar, onların ihtiyaçları ne, onlara ne sunabilirsin, bunları anlamak yerine abi oturuyorum ben masamda. Google şeyin AdWords panelini açarım. Keywordleri yazarım. Başlatırım kampanyayı. O çat çat çat çat yer. Şeye de bakarsın zaten. Bu dönüş oranları %1 mi olur genelde? Öyle böyle çok çok
Google söylüyor zaten. Sen bu kadar para harcasan şu kadar klik gelir diye söylüyorsun. Net. Çok yakın rakamlar veriyor yani.
çok çok çok düşük bir geri dönüş oluyor, ama genelde yani işte 100 kişiden belki bir kişi falan hakikaten senin ürününü satın
Öyle.
alıyor. İşte bu sayede de Google böyle gelirini %40 arttırabiliyor. O
Evet.
yüzden bu konuya da yer vermek istedim. Bilmiyorum senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Bayağı bir şey
Yoksa
konuştuk.
aynen farklı farklı konulardan konuşalım istedim bu bölümde. Umarım dinleyenler beğenmiştir. Farklı Düşün'ün 36. bölümünde dediğim gibi çok farklı konular hakkında konuştuk. Daha çok aslında böyle kullanıcıların faydasına olacak şeylerden ve biraz da streaming servislerdeki abonelik mantığı üzerine sohbet ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.